Ayrım 19.
Dipnot: Bu kanun onlarda çok eski bir kanundur. Priscus, Elçilik adlı kitabında der ki, Attila kızı Esca ile evlenmek için belli bir yerde konakladı. İskitlerin kanunu zaten böyle bir şeye müsaade ederdi. Çocukların namusuna göz kulak olmak öteden beri babalar için doğal bir şeydir. Çocuklarını baş göz etmekle yükümlü olan babalar, onların vücutlarının da ruhlarının da kusursuz olmasına dikkat etmek zorundadırlar. Yani karşı cinsin arzularını tahrik edecek, sevgi duygularını kamçılayacak şeylerin tümünü çocuklarında bulundurmak zorundadırlar. Çocuklarının ahlakını devamlı olarak korumakla yükümlü olan babalar, onları baştan çıkaracak şeylerden doğal olarak uzak bulundurmak zorundadırlar. Ama diyeceksiniz ki evlenmek baştan çıkarmak değildir ki. Doğru ama evlenmeden önce konuşmak, kendini sevdirmek, yola getirmek gerekir. İşte bu yola getirme işi iğrenç olacak herhalde. Böylece eğitecek kişilerle eğitilecek kişiler arasında aşılması olanaksız bir engel bulundurmak, meşru da olsa çeşitli bozulma olanaklarını ortadan kaldırmak gerekti. Neden babalar kızlarıyla evlenecek kişileri mümkün olduğu kadar onlardan uzak tutmaya, pek öyle samimi olmamalarına dikkat etmeye çalışırlar? Kardeşle kardeşin birleşmesine karşı duyulan dehşetin kaynağı da aynı olacak herhalde. Annelerle babaların çocuklarının ahlakına, çatılarının altındaki havanın temizliğine dikkat etmeleri, kardeş kız kardeş birleşmelerine karşı duyulan iğrenmeyi onlara telkin etmek için kâfi gelir. Kardeş çocukları arasındaki evlenme yasağı da aynı kaynaktan gelir. İlk çağlarda, lüks hayatının henüz bilinmediği çağlarda, ailenin bütün çocukları aynı yuvada büyürler, aynı çatı altında yaşarlardı. Dipnot, ilk Romalılarda bu usul yürürlükteydi. Büyük bir aile için küçük bir ev gerekti de ondan. İki kardeş çocukları ya da amca çocukları birbirlerini kardeş, kız kardeş gibi görürlerdi. Dipnot, gerçekten de Romalılarda amca çocukları aynı adı taşırlardı, hatta kardeş derlerdi birbirlerine. Kardeş kız kardeş arasında evlenme olanağı ne kadar azsa, kardeş çocukları arasında evlenme olanağı da o kadar azdı. Dipnot, aksini buyuran bir kanun çıkıncaya kadar Roma'da bu böyle devam etti gitti. Bu kanunla halk son derece ünlü bir kişiyi, amcasının kızıyla evlenmiş olan bir insanı takdir etmek istediğini gösterdi. Bu nedenler öylesine kuvvetli ve öylesine doğaldır ki hiçbir araca gerek görmeden bütün dünyaya yayılmıştır. Formosa'da oturanlara dördüncü dereceye kadar akraba ile evlenmenin zina teşkil edeceğini Romalılar öğretmedi. Bunun böyle olduğunu Araplara söyleyenler de yine Romalılar değildir. Maldivleri bu konuda aydınlatan da yine Romalılar olmamıştır. Bazı insan topluluklarında babalarla analar çocuklarıyla, kardeşler de kız kardeşleriyle evlenmekten vazgeçmedilerse, bunun sebebi birinci kitapta da gördüğümüz gibi bazı zeki yaratıkların kendi yasalarına uymak istememeleridir. Kimin aklına gelirdi ki çoğu zaman dinsel düşünceler insanları bu çeşit düzensizliklere yöneltecek? Asurlularla İranlılar analarıyla evlendilerse, bunu birinciler Semiramis'e duydukları dinsel saygıdan ötürü yaptılar. İkinciler de Salt Zerdüşt dini bu çeşit evlenmeleri tercih ettiği için böyle hareket ettiler. Mısırlılar kız kardeşleriyle evlendilerse bu da yine bu çeşit evlenmeleri Tanrı İzis'e ithaf eden Mısır dininin hezeyanlarından birinin sonucu olmuştur. Dinin amacı bize büyük ve güç şeyleri çaba harcayarak yaptırmak olduğundan, sahte bir dinin kabul ettiği şeyin mutlaka doğal olacağına hükmetmek yerinde bir düşünce olmaz. Ana baba ile çocuklar, kardeşlerle kız kardeşler arasındaki evlenmelerin, salt bir çatı altında doğan namus kavramının korunması için yasak edildiği ilkesi, hangi evlenmelerin doğal kanun tarafından yasak edildiğini, hangi evlenmelerin ise ancak medeni kanun tarafından yasak edilebileceğini bulmak için bizim işimize yarayacaktır. Çocuklar babalarının evlerinde oturduklarından ya da oturabileceklerinden, dolayısıyla üvey oğul üvey anasıyla, üvey baba üvey kızıyla ya da karısının kızıyla oturabileceğinden, bunların arasındaki evlenme de doğal kanuna aykırı düşer. Bu gibi durumda imge ile gerçeğin etkisi aynı olur. Neden birdir de ondan. Medeni kanun bu çeşit evlenmelere müsaade edemez, etmemelidir de. Az önce söylediğim gibi kardeş çocuklarına kardeş gözüyle bakılan ülkeler de vardır. Genel olarak aynı evde otururlar da ondan. Bazı ülkelerde ise böyle bir gelenek yoktur. Aynı evde oturan kardeş çocuklarının evlenmeleri de doğaya aykırı görüldü. Ötekiler için böyle bir kayda gerek yok. Ama doğa kanunu yöresel olamaz. Bundan ötürü de bu çeşit evlenmeler bazı şartlara göre hoş görülür ya da yasak edilirse, bu hoşgörülük de bu yasak da bir medeni kanun tarafından düzenlenir. Üvey kardeşlerin aynı evde oturmaları zorunlu bir gelenek değildir. Şu halde yuvanın namusunu korumak için bunların aralarında evlenmelerine engel olmak söz konusu olamaz. Nitekim bu çeşit evlenmelere izin veren ya da bu çeşit evlenmeleri yasak eden kanun bir doğa kanunu değil, bir medeni kanundur. Şartlara göre düzenlenen, her ülkenin alışkanlıklarına bağlı olan bir medeni kanun. Bunlar kanunların ahlaka ve davranışlara bağlı olduğu durumlardır. Bazı evlenmeler ülkenin alışkılarına göre doğal kanunların yasak ettikleri evlenmelerle aynı şartları haizseler, o zaman medeni kanunlar bu evlenmeleri yasak ederler. Evlenmeler bu durumda değilse o zaman da müsaade etmekten geri kalmazlar. Doğal kanunların koyduğu yasak değişmez. Çünkü bu yasak değişmeyen bir şeye bağlıdır. Anne baba ile çocuklar zorunlu olarak aynı evde otururlar. Buna karşılık medeni kanunların koyduğu yasaklar rastlamadır. Çünkü rastlama bir koşula bağlıdır bu yasaklar. Kardeş çocuklarıyla öteki hısım akrabanın bir evde oturması rastlama bir olaydır. Bu söylediklerimiz Musa kanunlarının, Mısır kanunlarının ve daha birçok milletlerin kanunlarının neden üvey kardeşlerin birbirleriyle evlenmelerine müsaade ettiğini, buna karşılık başka milletlerde bu çeşit evlenmelerin niçin yasak edildiğini açıkça gösterir bize. Hindistan'da bu çeşit evlenmelere müsaade etmek için çok doğal bir neden vardır. Amcayı orada baba gözüyle görürler. Kendi çocuklarıymış gibi yeğenlerini yetiştirip ev bark sahibi etmesi gerek. Bu da çok iyi, çok insancıl olan bir milletin karakterinden gelen bir şeydir. Bu kanun ya da bu alışkı bir başka alışkıya yol açmıştır. Bir erkeğin karısı ölürse baldızıyla evlenmekten geri kalmaz. Bu ise çok doğal bir şeydir Hindistan'da. Çünkü erkeğin yeni karısı kız kardeşinin çocuklarının anası olur. Böylece kötü bir üvey anadan kurtulur çocuklar. Konu 15. Medeni hukuk ilkelerine bağlı olan şeyleri hiçbir zaman politik hukuk ilkeleriyle düzenlemeye çalışmamalı. Nasıl ki insanlar politik kanunlara bağlı olarak yaşamak için kendi doğal bağımsızlıklarından vazgeçmişlerse, medeni kanunların buyruğu altında yaşamak için de doğal mülk ortaklığından öylece vazgeçmişlerdir. Birinci kanunlar insanlara özgürlük, ikinciler de mülk sağladı. Şu halde mülkiyetle ilgili kanunlar gereğince alınacak bir kararı tutup yurttaşlık hakkından başka bir şey olmayan özgürlük kanunları gereğince almaya kalkışmamalı. Özel kişi yararına olan şeyin kamu yararına olan şey karşısında boyun eğmesi gerekir demek, mantığa aykırı bir şey söylemek olur. Bu ancak yurttaşlık hukuku, yani yurttaşın özgürlüğü söz konusu olduğu zaman kabul edilebilecek bir sözdür. Mülk söz konusu olduğu zaman böyle bir lafın hiçbir değeri olamaz. Çünkü burada kamunun yararına olan şey, medeni kanunun her kişiye verdiği mülkü değişmez bir şekilde muhafaza etmesinden ibarettir. Cicero, toprak kanunlarının uğursuz olduğunu söylerdi. Çünkü derdi, şehir, salt herkes kendi mülkünü korusun diye kurulmuştur. Şu halde özdeyiş olarak şöyle bir şey atalım ortaya. Kamu iyiliği hiçbir zaman bir kişiyi politik bir kanun ya da politik bir tüzükle mülkünden yoksun etmek ya da mülkünün bir bölümünü elinden almak demek değildir. Bu gibi hallerde zorda kalınırsa eğer, mülkiyetin korunma aracı olan medeni kanuna başvurmak gerekir. Böylece kamu, özel kişinin malına ihtiyaç duydu mu hemen politik kanunun sertliğine değil, ana gözleriyle her yurttaşı devletin kendisi olarak gören medeni kanuna başvurmalı. Devlet adamı kamunun yararına bir bina, yeni bir yol yapmak istedi mi, özel kişinin uğrayacağı zararı ödemeli. Bu konuda devlet özel kişiyle anlaşma yapan bir özel kişiden farksızdır. Yurttaşı malını satmaya zorlaması medeni kanunun kendisine verdiği haktan yani mülkünü istediği gibi kullanmak hakkından onu yoksun etmesi zaten devlete yeter de artar bile. Roma İmparatorluğunu yıkan milletler istilanın verdiği hakları kötüye kullandıktan sonradır ki özgürlük fikrinin yardımıyla hak ve adalet fikrine ulaşabildiler. En vahşi haklarını bile ılımlı bir şekilde kullanmaya başladılar. Bu konuda sakınımlı olanlara 12. yüzyıldaki hukuk üzerine Beaumanoir'ın yazdığı o güzelim kitabı okumalarını salık veririm. Büyük yolları bugün nasıl onarıyorlarsa o çağlarda da öyle onarırlarmış. Bir yolu onarmak olanaksız bir hal aldı mı, mümkün olduğu kadar bu yola yakın bir yerde yeni bir yol yaparlarmış. Ama yeni yoldan menfaat sağlayacak olanlardan aldıkları parayla yeni yolun geçtiği toprak sahiplerinin zararlarını öderlermiş. Dipnot: köylüden alınacak parayı tayin edecek olan prüdomları senyör seçerlerdi. Kont soyluları piskoposta kilise adamlarını masrafa iştirake zorlardı. O çağlarda bu işleri medeni kanunlarla hallederlermiş. Günümüzde ise politik kanunlara başvurmaktan çekinmiyorlar. Konu 16. Politik hukuk kurallarına başvurulması söz konusu olan yerlerde hiçbir zaman medeni hukuk kurallarına başvurmamak gerektiğine dair. Devletin mülkiyetinden doğan kurallarla devletin özgürlüğünden doğan kuralları birbirine karıştırmazsak bütün sorunların temelini iyice görmüş oluruz. Bir devletin mülkü bir başkasına verilebilir mi, verilemez mi? Bu sorun medeni kanunlarla değil politik kanunlarla halledilmelidir. Medeni kanunlarla halledilemez çünkü bir devlette mülkiyet haklarını düzenlemek için medeni kanunlar ne kadar zorunluysa devletin varlığını devam ettirmesi için mülkü olması da o kadar zorunludur. Devlet mülkünü bir başkasına verse ya da satsa yeni bir mülk edinmek için yeniden sermaye bulmak zorunda kalır. Ama bu çare politik hükümeti yine yıkar. Çünkü olayın özelliği bakımından alınacak her mülk için yurttaş daha çok para ödeyecek, hükümdarsa daha az yararlanmak zorunda kalacaktır. Sözün kısası, devlet için mülk zorunludur, devletin mülkünü başkasına vermesi ya da satması zorunlu değildir. Saltanat idarelerinde veraset usulü devletin yararına düzenlenmiştir. Keyfe göre hareket edildiği için her şeyin kararsızlık içinde bulunduğu istibdat idarelerinde salt felaketleri düzenlemek maksadıyla bu düzenin bir kez olsun tespit edilmiş olması şarttır. Veraset usulü saltanat sürmekte olan ailenin yararına düşünülerek tespit edilmiş değildir. Saltanat sürecek bir ailenin bulunması devletin yararına olduğu içindir ki böyle bir usule başvurmak zorunluluğu duyulmuştur. Öyle kişilerin veraset işlerini düzenleyen kanun, amacı özel kişilerin yararını savunmak olan medeni bir kanundur. Hükümdarlıkla ilgili veraset işlerini düzenleyen kanunsa, amacı devletin yararı ve muhafazası olan politik bir kanundur. Bundan şu sonuç çıkar ki, bir devlette veraset düzeni politik bir kanun tarafından yerleştirilmişse, bu düzen de sona ermişse, herhangi bir milletin medeni kanunu gereğince miras iddiasında bulunmak manasız bir şey olur. Dipnot, burada 14. Louis'nin 1667 savaşına sebep olan iddiaları ima ediliyor. Özel bir toplum hiçbir zaman başka bir toplum için kanun yapamaz. Bugün Romalıların medeni kanunlarını herhangi başka bir medeni kanunda dahil uygulayamayız. Kendileri bile krallarını yargılarken bu kanunlara başvurmadılar. Krallarını yargılarken başvurdukları özdeyişlerse öylesine ilginç şeylerdi ki onları yeniden canlandırmamak gerek. Yine bundan şu sonuç çıkar ki politik kanun herhangi bir aileyi verasetten vazgeçirmişse medeni kanundan alınmış olan geri verme olanağına başvurmak manasız bir şey olur. Geri verme olanağı kanunun içindedir. Ancak kanunun içinde yaşayanlara karşı iyi olabilir. Ama kanun tarafından yerleştirilmiş olup kanun içinde yaşayanlara karşı böyle bir olanak kullanılmaz. Cicero'nun sözünü tekrarlamak için söylüyorum. Bir dam oluğunun iki özel kişiden hangisine ait olduğunu tespit etmek amacıyla başvurulan özdeyişlere, salt ülkelerin, milletlerin ve dünyanın haklarını tayin etmek için başvurmak gülünç bir şey olur. Konu 17. Aynı konunun devamı. Halk oyuyla sürgün etme işi medeni kanun kurallarıyla değil, politik kanun kurallarıyla incelenmeli. Bu gelenek halk hükümetini zedeleyecek yerde tersine bu çeşit hükümetin yumuşaklığını gösterir. Zamanımızda sürgün bir ceza şeklini almasaydı, sürgünle ceza kavramlarını birbirinden ayırabilseydik, bu yumuşaklığı muhakkak bizler de iyice duyardık. Aristo şu sürgün geleneğinin insanca ve halkça bir yanı olduğunu herkes kabul ederdi diyor. Uygulandığı zaman her yerde bu gelenek iğrenç görülmeseydi, olayları bu derece uzaktan gören bizlere mi düşerdi, suçlayanlardan, hakimlerden, hatta suçlulardan ayrı bir şekilde düşünmek? Halkın bir yargısının suçluyu şan ve şerefe boğduğuna, Atina'da değersiz insanlara uygulanınca bu usulden vazgeçildiğine dikkat edersek, kanun hakkında yanlış bir fikir edindiğimizi, şan ve şeref içinde yüzen bir yurttaşı daha da üstün mevkilere getirmenin sebep olacağı kötü sonuçları önleyen bir kanunun olağanüstü bir kanun olacağına kanaat getirdiğimizi görürüz. Konu 18. Birbiriyle çelişen kanunların aynı düzende olup olmadıklarını incelemek gerek. Roma'da kocaya karısını ödünç vermek yetkisi tanınmıştı. Plutarkos bunu açıkça söyler. Karısını Hortensius'a ödünç veren Katon'un ülkesinin kanunlarını bozacak karakterde bir adam olmadığını herkes bilir. Dipnot, gerçekten de Katon karısının Hortensius'a bırakmadan önce boşadı. Hortensius'un ölümünden sonra da tekrar aldı. Öte yandan karısının çılgınlıklarına göz yuman, onu mahkemeye vermeyen ya da mahkum olduktan sonra tekrar karılığa kabul eden kişi ceza görürdü. Bu kanunlar birbiriyle çelişiyormuş gibi görünürler ama aslında çelişmezler. Bir Romalının karısını ödünç vermesine müsaade eden kanun, Lakedemonya temel kanunundan alınmış. Besbelli bir şey bu. Amacı da, sözümü bana bağışlayın, cumhuriyete daha sağlam, daha güzel insanlar yetiştirmekti. Öteki kanunun amacı ise ahlakı korumaktı. Birinci kanun politik, ikincisi ise medeni bir kanundu. Konu 19. Aile hukukuyla ilgili kanunlarla halledilecek sorunları medeni kanunlarla halletmek gerekir. Vizigot kanunları kölelerin zina halinde yakaladıkları kadınla erkeği sıkı sıkıya bağlayıp kocayla hakimlere göstermelerini isterdi. Kamunun da ailenin de özel kişinin de intikamını aşağı tabakadan insanların ellerine bırakan korkunç bir kanundu bu. Böyle bir kanun ancak kölenin harem dairelerini korumakla görevli olduğu doğu saraylarında uygulanabilir. Çünkü köle rüşvete son derece düşkündür oralarda. Suçluları yakalaması ise onların yargılanmasını sağlamaktan ziyade kendini yargılatmamak içindir. Böylece kendini zan altından kurtarmak ihtimalini örtbas etmek ister. Ama kadınların hapsedilmedikleri ülkelerde medeni kanunun ev idaresini elinde bulunduran kadınları kölelerin işkencesine terk etmek aklın almayacağı bir şey olur. Bazı durumlarda bu işkence Belki özel bir aile kanunu haline alabilir ama hiçbir zaman bir medeni kanun haline alamaz. Konu 20. Devletler hukukuna ait olan şeyler hakkında medeni kanunların ilkelerine göre hüküm vermek doğru olmaz. Özgürlük aslında kanunun buyurmadığı şeyi yapmaya zorlanmamak demekti. Bu da ancak medeni kanunlarla yönetildiğimiz süre mümkün olan bir şeydir. Şu halde salt medeni kanunlara sığınarak yaşadığımız içindir ki özgür kişileriz. Bundan da şu sonuç çıkar. Aralarındaki ilişkileri medeni kanunlara göre düzenlemedikleri için hükümdarlar özgür kişiler değildirler. Onları yöneten kuvvettir. Devamlı olarak ya başkalarına zor kullanırlar ya da başkaları onlara zor kullanır. Zorla yaptıkları anlaşmaların isteyerek yaptıkları anlaşmalar kadar zorunlu olması da bundandır işte. Medeni kanunların hükmü altında yaşayan bizler, kanunun gerektirmediği bir sözleşme imzaladığımız zaman pekala sonradan kanuna dayanarak verdiğimiz sözden dönebiliriz. Bir hükümdarsa daima zor kullanan ya da kendisine karşı zor kullanılan bir kişi olduğu için kendisine zorla imzalatılan bir anlaşmadan ötürü sızlanamaz. Sızlanmaya kalksa doğal durumundan sızlanıyormuş gibi bir hal alır. Öteki hükümdarlara karşı hükümdar olmasını, öteki hükümdarların da kendisine karşı vatandaş olmasını istiyormuş gibi bir duruma düşer. Buysa olayların içeriğini zedelemekten başka bir işe yaramaz. Konu 21. Devletler hukukuna ait sorunlar üzerinde politik kanunlara göre hüküm vermemek. Politik kanunlar her insanın üzerinde yaşadığı ülkenin ceza ve hukuk mahkemelerinde yargılanmasını, o ülkedeki hükümdarın adaletine boyun eğmesini isterler. Devletler hukuku hükümdarların birbirlerine büyük elçiler göndermelerini istemiş, işin özelliğinden çıkarılan bir nedenden ötürü de bu büyük elçilerin gönderildikleri ülkelerin mahkemelerine bağlı olmamalarına, nezdinde bulundukları hükümdarların adaletlerine boyun eğmemelerine karar verilmiş. Elçiler kendilerini gönderen hükümdarların sözcüleridir. Bu sözcülerin de özgür olmaları gerekir. Hiçbir engel onların rahat rahat konuşmalarını önlememelidir. Bağımsız bir insan adına konuştukları için bu elçiler çoğu zaman hoşa gitmeyebilirler. Herhangi bir suçtan ötürü cezalandırılmaları mümkün olsa elçileri suçlamaktan geri kalmazlardı. Borçtan ötürü hapse atılmaları mümkün olsa onları borçlu çıkarmaktan çekinmezlerdi. Doğal olarak kendini beğenmiş bir hükümdar, demek oluyor ki böyle bir durum karşısında her şeyden çekinmesi gereken bir adamın ağzıyla konuşmak zorunda kalırdı. Şu halde büyük elçilere karşı politik hukuktan çıkartılan nedenlere göre davranmak gerekir. Temsil yetkilerini kötüye kullanırlarsa eğer, geri göndermek suretiyle gerekli ceza verilir kendilerine. Hatta hükümdarlarına bile şikayet etmek mümkündür onları. O zaman hükümdarları ya onların suç ortağı olurlar ya da yargıçları.